İnsan ve Davranışı 18. Kaset B Yüzü Doğan Güzeloğlu Sayfa 362 Kişisel görüşüm küçük kasaba çocuklarının gelişimleri lehine bir fark bulunacağı yönündedir. Annesi evde oturan, çevresinde dede, hala, amca gibi kendisini seven kimselerden oluşan daha yoğun bir etkileşim ortamındaki kasaba çocuğu, annesi çalışan ve sabahleyin erkenden anaokuluna bırakılan büyükşehir çocuğundan daha süratli gelişir. Yukarıda ifade ettiğim beklenti yapılan araştırmalarla doğrulanırsa, ailenin gelir düzeyinin çocuğun gelişimiyle doğrudan bir ilişkisi olmadığı, çocuğun etrafındaki kişilerle kurduğu ilişkinin sayısının ve içeriğinin çocuğun gelişimini belirleyen temel etkenler olduğu söylenebilir. Okul. Okula gitmeyle bilişsel gelişim arasında bir ilişkinin bulunduğu gözlenmiştir. Okula giden çocuklarda gerek somut gerekse formal operasyon devrelerinin gelişimi, okula gitmeyen çocuklara göre daha hızlı olmuştur. Okula gitmeyen çocukların büyük bir kısmı formal operasyonları geliştirememişlerdir. Okula gitme ile bilişsel gelişim arasındaki ilişkiyi nasıl açıklayabiliriz? İçinde bulunduğu bilişsel aşama, onun çevresine uyum yapmasında yetersiz kaldığı zaman çocuk bilişsel gelişimin bir aşamasından diğer bir aşamasına geçer. Demek oluyor ki formal operasyonları gerekli kılan bir çevre yarattığı için okul yaşantısı çocuğu gelişmeye zorluyor. Okula gitmeyen çocuk böyle bir gereksinmeye sahip değildir. Daha önce okula gidemeyip sonra okula gitme olanağı bulan çocuklarda formal operasyonların süratle geliştiği gözlenmiştir. Bu gözlem Piaget'in kuramını destekler. Aile içindeki yaşantı. Sayfa 363. Aile içindeki bireylerle çocuğun kurduğu ilişki, çocuğun gelişimini etkileyen en önemli etken olarak kendisini gösterir. Burada sorulacak soru şudur. Hangi tür aile ilişkisi çocuğun gelişmesinde en verimli ortamı yaratır? Baumrind, 3 çocuk yetiştirme türü tanımlar. İsmin harfleri şöyle. BAUMRIND. Araştırma tarihi 1972. 1. Bilinçli otorite. Çocuğun aile içinde önemli bir insan olduğu kuşkusuz kabul edilmiştir ve ana baba çocuğa sevgi, ilgi ve onun gereksinmelerine duyarlılık gösterir. Sevgi ve ilginin yanı sıra çocuğun neyi yapabileceği ve neyi yapamayacağı açık ve seçik bir biçimde belirlenmiştir ve temel ilkelerden hiçbir zaman vazgeçilmez. Örneğin çocuk konuştuğu zaman onun söyledikleri dikkatle dinlenir ve her sorusuna çocuk tatmin oluncaya kadar sabırla cevap verilir. Ancak çocuğun kendi oyuncaklarını kendisinin toplaması söylenmişse bu görevinden hiçbir zaman affedilmez. Oyuncaklarını toplamadığı zaman çocuğa hatırlatılır ve çocuk uyum göstermezse mutlaka uygun biçimde cezalandırılır. 2. Baskıcı otorite. Çocuktan yalnız itaat etmesi beklenir. Onun düşünmeye, konuşmaya ve kendisine özgü bir dünya geliştirmeye hakkı yoktur. Ana baba çocuk sevgisini ona gösterilen haşim ve sert disiplinle ifade eder. 3. Sınırsız hoşgörü. Çocuğun her istediği yapılır, çocuğa hiçbir sınır tanınmaz, hiç ceza verilmez. Gelişim psikologları bu 3 çocuk yetiştirme türünden ilki olan bilinçli otoritenin en verimli çocuk yetiştirme tarzı olduğunu söylerler. Bilinçli otoritenin hakim olduğu ilişkilerden oluşan bir aile ortamında çocuk gelişimini daha iyi yapar ve yalnız bilişsel yönden değil, duygusal ve sosyal yönden de başarılı olur. Yan başlık. Etkileşim faktörü. Biyolojik etkenler ve çevre özellikleri her bireyde sürekli etkileşim halindedir. Daha önce mizacı itibarıyla mızmızcı ve huysuz olan bir çocukla, uysal ve sakin mizaçlı bir çocuğun ana babayla farklı türden ilişkiler geliştireceğini söylemiştik. Bu, bireyin doğuştan getirdiği özelliklerin onun kendi çevresiyle etkileşerek nasıl psikolojik bir ortam yarattığını örnektir. Başka bir örnek olarak da bireyin erken ya da geç ergenliğe ulaşması verilebilir. Erken boy atan, sesi kalınlaşan, sakalı çıkmaya başlayan erkek çocuğu çevresindekilerden yetişkin muamelesi görmeye başlar. Sayfa 364. Çocuğun kendini algılayışı, kendine güven derecesi ve cinsiyet rolünü benimsemesinin hızı, ergenlik gelişmesini 2 veya 3 yıl gecikmeyle yapan diğer bir çocuktan farklı olur. Her iki örnekte de biyolojik yapının verileriyle çevrenin etkileşim içinde olduğunu görüyoruz. Yalnız bedensel özellikler değil, zihinsel özellikler de çevreyle etkileşim halinde bireyin davranışını biçimlendirir. Konuşkan çocuk, az konuşan çocuktan daha farklı bir etkileşim geliştirir. Cinsiyetin sürekli olduğunu daha önce kavrayan çocuk, bunu geç kavrayan çocuktan daha farklı arkadaşlıklar kurar. Bilişsel gelişmesi süratle oluşmuş ve formal operasyonlar devresine girmiş biri, formal operasyonlara girmemiş yaşına göre daha farklı bir okul başarısı ve arkadaş grubu geliştirir. Söylediklerimiz çocuğun bir bütün olarak geliştiğini gösterir. Bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişme alanları birbirleriyle ilişki halinde birbirlerini etkileyerek gelişir. Birey 18 yaşından sonra gelişmeye devam ediyor mu? Yetişkinlik devresini gelişimin bir parçası olarak ele alabilir miyiz? Son zamanlarda psikoloji de bu alanda büyük bir ilgi belirmiştir. Bu ilginin sonucu olarak psikologlar yetişkinlik ve yaşlanma devrelerini gelişim kavramları içinde ele alıp incelemeye başlamışlardır. Aşağıda gelişim yaklaşımı içinde yetişkinlik ve yaşlanma devrelerini gözden geçireceğiz. Alt ana başlık 8. Yetişkinlik ve yaşlanma. Yetişkinlik çağında da öğrenmeye ve bir anlamda gelişmeye devam ederiz. Son zamanlarda yaşam boyu gelişme psikolojisi bir alan olarak Amerikan psikolojisine girmiştir. Bu alanı inceleme konusu olarak seçen psikologlar, gelişme sürecinin çocuktaki kadar belirgin olması da yetişkinde de kendini özgü bir biçimde devam ettiğini kabul ederler. Aşağıda bedensel, bilişsel ve sosyal ve duygusal gelişme boyutlarını yetişkinlik ve yaşlanma devrelerinde ana hatlarıyla inceleyeceğiz. Yan başlık: Yetişkinlik ve yaşlanma süresince bedensel gelişim. Bedensel fonksiyonların yaşlanma sonucu nasıl değiştiği üzerinde araştırma yapan psikologlardan biri Schock'tır. İsmin harfleri şöyle: SHOCK. Araştırma tarihi 1962. Diğer bedensel işlevlerin yanı sıra kalbin ve ciğerin işleyişini inceleyen Schock, insan bedeninin en verimli çalışma devresinin 25-30 yaşları arasında gerçekleştiğini gözlemiştir. 30 yaşından sonra bireyin bedensel faaliyetlerinde yavaşlama başlar. Bu yavaşlama bireyin organlarının yenilenmemesinden kaynaklanır. 25-30 yaşına kadar insanların ciğer ve kalplerinde bol miktarda yedek hücre bulunur. 30 yaşından sonra yedek hücre sayısı azalır ve harcanan hücrelerin yerine yenisi konmaz. Azalan hücreler kalp ve ciğer kapasitesini düşürür. Bireyin bedensel ve zihinsel faaliyeti hücre kaybının az ya da çok olmasını etkiler. Bedenen faal olan insanlarda hücre kaybı az olur. Bazı 50 yaşındakiler faal olmayan 30 yaşındaki kişilerden daha iyi durumdadırlar. Aynı durum beynin hücreleri içinde geçerlidir. Sayfa 365. Zihinsel faaliyette bulunan kişiler, zihinsel faaliyette bulunmayan kişilere göre daha az sayıda beyin hücresi kaybederler. Kaş, yaptığı araştırmada aktif ve pasif kimseler arasındaki farkı açık açık seçik göstermiştir. İsmin harfleri şöyle: KASCH. Araştırma tarihi 1976. Bedensel gelişmeye en belirgin örnek kadınların adetten kesilme olarak bilinen menopoz devresidir. Bu aşamada kadının yumurtalığı artık dölleme yapamaz. Menopoz 42-52 yaşlar arasında olur. Bu dönemde bedensel değişikliğe paralel bir psikolojik değişiklikler de görülür. Menopoz devresinde kadının sık sık depresyona girdiği kanısı yaygın olmakla birlikte araştırmalarla henüz desteklenmemiştir. Bir duygudan diğer duyguya hızla geçiş şeklinde kendisini gösteren duygusal salınım konusunda da kadınlar arasında geniş bireysel farklar vardır. Yan başlık: Yetişkinlik ve yaşlanma devresinde bilişsel gelişim. Yetişkinlerin zihinsel yetenekleri üzerinde yapılan son araştırmalar, gençlik döneminde kıyasla problem çözmede bir yavaşlama olduğunu, ancak yaşantıların birikiminden doğan tecrübenin verdiği avantajdan dolayı zihinsel kapasitenin anlamlı bir kayba uğramadığını ortaya koymuştur. Yetişkinlerin zihinsel kapasitesinin sürekliliği ile ilgili daha önceki araştırmalar kesimleri karşılaştırma adı verilen bir yöntemle yapılmıştır. Bu yöntem her yaş grubunu temsil eden bir grup bireye aynı zihinsel test verilerek uygulanır. Böylece 16 yaş grubundan bir kesim, 25 yaş grubundan bir kesim, 35, 45, 55, 65, 75 yaş gruplarından birer kesim alınarak bu kesimlerden alınan test sonuçları karşılaştırılır. Son zamanlarda yapılan araştırmalar ise uzunlamasına karşılaştırma yöntemini kullanmışlardır. Bu yöntem belirli bir grup bireyi seneler boyu gözler ve teste tabi tutar. Kesimleri karşılaştırma yönteminin en önemli sakıncası, değişik yaş kesimlerindeki kişilerin değişik yönlerden denkleştirilmemiş olmasıdır. Örneğin bugünkü 16 yaşındakilerin hepsi lise eğitimi görmüş olmalarına rağmen 65-75 yaşındakilerin çok azı lise eğitiminden geçmiştir. Son iki grupta yer alanlar büyürken dünya halklarının ekonomik sıkıntıları onların okula gitmelerini önlemekle kalmamış, doğru dürüst yemek yemeleri dahi bir sorun olmuştur. Ayrıca bugünün insanı sağlığını korumak için ne yapması gerektiğini bilir ve bedensel olarak sürekli faal durumdadır. Bu kadar farklı kültürel ve sosyal ve ekonomik koşullarda yetişen grupların zihinsel becerilerini gruplar arasındaki sanki yalnız yaş farkı varmış gibi karşılaştırmak gerçeğe ters düşer. Bu yüzden psikologlar kesimleri karşılaştırma yöntemiyle elde edilen bulgulara bugün pek geçerli gözle bakmazlar. Yaşlılarda görülen bilişsel fonksiyonların kaybı iki temele indirgenebilir. 1. Bireyin kan dolaşımında meydana gelen arızalardan dolayı kanın beyne yeterli miktarda gidememesi. Örneğin kalp krizi geçiren kimse ana veya kılcal damarlarının bir kısmını kaybederse zihinsel etkinliği önemli ölçüde kaybeder. 2. Sosyal ve zihinsel yönden yalıtılmış bir yaşam yaşayan bireyler öğrenmeye meraklı ve insanlarla sürekli ilişki içinde bulunan kişilere göre zihnen daha çok çabuk çökerler. Sayfa 366. Bedensel bakımdan faal olan, okuyan, öğrenen ve diğer insanlarla sürekli ilişki içinde olan bireylerin yaşlanması, onların zihinsel güçlerinde önemli bir değişikliğe yol açmaz. Yan başlık. Sosyal ve bilişsel gelişim. Tablo 10.1'de Erikson'un gelişme kuramında yetişkinlikle ilgili 3 ikilem yer almaktadır. İlk ikilem 20 yaşları civarında meydana gelir ve içli dışlı yakın ilişkiler kurma ve yalıtılma uçlarından oluşur. Bireyler diğer insanlardan bağımsız yaşamak ve ayrılıklarını sürdürmek istedikleri sürece içli dışlı yakın bir ilişki kuramazlar. İçli dışlı yakın ilişki kurmak isteyen kimse kendiyle diğer bir kişi arasında bir kaynaşma ister. Kendi özdeşleşmesini gerçekleştirmiş bir kimse böyle bir kaynaşından korkmaz. Çünkü belirli bir düzeyde sürekli olarak kendi varlığının ve amaçlarının farkındadır. Özdeşleşmesini gerçekleştirememiş bir kimse içli dışlı ilişkiler kurmaktan korkar. Çünkü öbür kimseyle olan ilişkisi içinde kaybolup gitmekten çekinir. Böyle bir çekingenlik kişileri diğer kimselerden yalıtır ve sosyal yaşam bakımından fakir bir ortama götürür. 20 yaşların ortasında başlayan ve 40 yaşlarına kadar süren diğer bir ikilem, üreticilik ve durgunluk uçlarından oluşur. Erikson'a göre bu devrede birey zevk için cinsel ilişkinin ötesine geçer ve çocuk yetiştirmeyi daha birinci plana almaya başlar. Çocuk yetiştirme üreticiliğin bir yönüdür. İşte üretkenlik, sanatta üretkenlik, meslekte üretkenlik, bu devrinin özelliğini oluşturur. Birey üretkenlik durumuna geçemiyorsa yaşamına bir durgunluk ve anlamsızlık gelir. Orta yaş krizi olarak bilinen bu durumu inceleyen psikologlar Erikson'un ikilemiyle orta yaş krizini ilişki içinde görürler. Orta yaş krizi içinde olan birey yaşamına anlam veren bir amaç, bir ilişki, bir meslek arayışı içindedir. Demek oluyor ki üreticilik halini gerçekleştiren ve yaşayan yetişkinler durgunluk halini ve dolayısıyla orta yaş krizini yaşamazlar. Erikson'a göre en son aşama şu ikilemden oluşur. Benlik kaynaşımı ya da çökkünlük. Gittikçe yaşlanan ve ölümün yaklaştığını gören birey ya kendi varlığını ve benliğini kendisinden daha üstün ve sürekli bir düzenle kaynaştırmayı becerir veya ölümle birlikte yok olacağına inanarak çökkünlük ve bunalıma düşer. Yaşamını gözden geçirip kendisini aşan bir düzeni arayış, çocukların evlenip evden ayrılması, emekliye ayrılma, kendi yaşından birinin ölümü gibi olaylarla başlayabilir. Erikson'un gelişim aşamasını kabul etmeyen psikologlar kendi gelişim kuramlarını savunurlar. Bazıları birbirini izleyen kademeli aşamalar yerine bireyin kişilik özelliklerinin sürekli oluştuğu bir sosyal ve duygusal gelişim düzeni ileri sürerler. Şu anda en baskın görüş Erikson'unki olduğu için diğer görüşlerin tartışmasına girmeyeceğiz. Yetişkinlik dönemine ait gelişim kuramlarını gözden geçirirken cinsiyet, sosyoekonomik sınıf ve kültür farklarını göz önünde tutmamız gerekir. Kadınların ve erkeklerin gelişimleri, davranışları aynı mıdır? Bazı farklar varsa bu farklar ne derece önemlidir? Bazı araştırmalar gelişimin aşamaları bakımından ve her aşamanın bireyin yaşamında oynadığı önem bakımından cinsiyetler arasında fark olduğunu göstermiştir. Sayfa 367. Sosyal sınıf kavramı da kuvvetli bir kavramdır. Neugart'ın zengin ve fakir ortamdan gelen bireylerin yetişkinlik süresinde evlenme, okula gitme, çocuk sahibi olma gibi davranışlarının ayrı ayrı zamanlarda olduğunu göstermiştir. Neugart'ın isminin harfleri şöyle: Neugartn. Araştırma tarihi 1975. Zenginler daha geç evlenmekte, daha geç ve daha az çocuk sahibi olmakta, daha geç emekli olmakta ve uzun süre mesleksel faaliyetlerini sürdürmektedirler. Zenginlerin altın yıllar olarak baktıkları 40-45 yaşına, fakirler emeklilik yaşı olarak bakmaktadırlar. Kültür farkları da önemli etkiler getirebilir. 40 yaşındaki büyük şehirde öğretmenlik yapan bir Amerikalı kadınla, yine büyük şehirde öğretmenlik yapan bir Türk kadınını ele aldığınız ve karşılaştırdığınız zaman kültürden gelen önemli farklar bulabilirsiniz. Amerikalı kadın çocukların evden ayrılmasını sabırsızlıkla bekler ve gerçek yaşamın çocuklar evden ayrıldıktan sonra başlayacağını düşünürken, Türk kadın genellikle çocuklarıyla ilişkisini sürdürebilmek için nasıl bir yaşam düzeni kurması gerektiğini düşünür. Benzer düşünce aynı yaş ve sosyal gruptaki Türk ve Amerikan erkeğine uygulanabilir. Kültürler arasındaki farkları görebilmek için farklı ülkelerde yapılan karşılaştırmalar araştırmaların sonuçlarına bakmak gerekir. Kuramların hemen hepsi Amerikan kültürü içinde, Amerikan toplumunun ve insanının sorunlarını araştırarak yapıldığı için başka toplumların insanlarının, örneğin Türklerin gerçeğini yansıtmayabilir. Türk psikologlarının psikolojinin değişik alanlardaki araştırmaları kültürler arasındaki farkları ortaya çıkarması bakımından ayrı bir önem taşır. Cevaplandırılması gereken son bir soru, bireyin yaşamında bir sürekliliğin mi yoksa birbiri peşine sıralanmış değişik aşamalar dizisinin mi söz konusu olduğudur? Cevap, sorunun her iki yönünü de kapsar. Bireyin yaşamında hem süreklilik vardır hem de birbirinden farklı gelişim aşamaları. Bireyin kişilik yapısında, dünya görüşü ve tutumlarında kendine özgü özellikler ömür boyu devam eder. Ancak birey doğumundan ölümüne kadar değişik gelişim aşamalarından geçer. Bireyin sürekli özelliklerinin olması, onun değişik gelişim aşamalarından geçmeyeceği anlamına gelmez. Alt ana başlık 9. Ölüm, son aşama. Türk toplumunda ölüm Allah'ın emri olarak bilinir ve dinine bağlı inançlı bir kişinin ölümü yaşamın diğer olayları gibi doğallıkla kabul etmesi beklenir. Büyüdüğüm kasabada birisinin yakını öldüğünde o kimseye Allah'ın emri şeklinde bir hitapta bulunulurdu. Şimdi o ifade sebebini bilmediğimiz nedenlerden ötürü başınız sağ olsuna dönüştü. Amerikan toplumunda yakını ölen bir kimseye Türkçe'de olduğu gibi söylenecek bir kalıp ifade yoktur. Üzgünüm ifadesi kullanılır. Aynı ifade çoğu kez affedersiniz yerinde kullanıldığından pek bir anlam taşımaz. Amerikan toplumu gençliğe ve geleceğe yönelik bir toplum olduğundan bizim kültürdekine benzer yaşlıya saygı kavramı yoktur. Ölüm konusu hemen hemen hiç konuşulmaz ve evinde rahat döşediğin döşeğinde ölen kimseye ender rastlanılır. Sayfa 368. Hasta hemen hastaneye taşınır ve öleceği kesinleşen hasta ölmesi beklenen hastalar odasına konulur. Birey öldükten sonra cenazesi bu işlerde uzmanlaşmış bir şirket tarafından kaldırılır. Ancak kimsesizlerin cenazesi bu şirketlerin aracılığı olmadan kaldırılır. yaşlıların ailelerinden ayrı olarak ölmesi ve gençlerin ölüm hadisesiyle ilgili hiçbir şey bilmemesi, bazı Amerikan psikologlarını ve düşünürlerini bu konuda araştırma yapmaya ve yazmaya götürmüştür. Elizabeth Kapler, Rose ve Schultz Alderman araştırma yazılarıyla toplumu bu konuda aydınlatmaya çalışmışlardır. Kupler, Rose'un araştırması, ölümden sonra ruhun devam edeceğine inanan kimselerin ölümünün acısını yenebildiklerini göstermiştir. Ölümle birlikte varlıklarının tamamen ortadan kalkacağına ve bilincin ancak bedenle var olabileceğine inanan kimseler büyük bir bunalım içinde düşerler. Aile içinde sevdikleri kimselerin arasında son nefesini vereceğini bilen kimseler daha huzurludurlar. Hastanede aile üyelerini haftanın belirli günlerinde yarım saat gören ve büyük bir ihtimalle yanında hiç kimse olmayan bir hastane yatağında öleceğini bilen kimse daha çok acı çeker. Bütün bu gözlemler değişik yayın organlarıyla topluma ulaştırılmaktadır. Türkiye'de endüstrileşme ve şehirleşme geliştikçe aile küçülmekte ve çekirdek aile yapısına dönülmektedir. Büyük şehirlerde açılan huzur evleri Amerika'daki yaşlı evlerinin bir başlangıcıdır. Belki din ve kültür farkı bu evlerdeki evleri gerçekten huzur evi yapabilir. Ne var ki para ve mülk kazanma hırsı gençlerin tek yaşam amacı haline gelen modern toplumumuzda üretemeyen ve sadece tüketici durumunda bulunan yaşlı ve hastaların pek ilgi göreceğini sanmıyoruz. Türkiye'de yapılacak kapsamlı araştırmalar bu konuda başlayan değişikliğin yönünü bize gösterecektir. Sayfa 369. Alt ana başlık 10. Özet. Gelişim psikologları yaşam boyunca ortaya çıkmış davranış ve bilişsel değişiklikleri incelerler. Gelişim olayını değişik yönlerden inceleyen farklı kuramsal yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşımlardan biri kişinin doğuştan getirdiği biyolojik oluşumlara önem verir ve belirli değişikliklerin belirli bir zaman düzenlemesi içinde biyolojik olarak programlanması anlamına gelen olgunlaşma kavramını gelişim sürecinin en önemli yönlerinden biri olarak görürler. Bir diğer gelişimsel yaklaşım, gelişimin temelinde öğrenmeye yol açan çevresel etkenlerin yattığını savunur. Bu tezi savunan psikologlar kendi aralarında klasik koşullanma, operant koşullanma ve sosyal öğrenme modellerine göre farklı gruplara ayrılırlar. Ortak yanları, gelişmenin temelinde çevre koşullarından kaynaklanan öğrenme çantasının yattığını savunmalarıdır. Üçüncü görüş hem biyolojik hem de öğrenme yaşantılarının önemini kabul eder. Fakat çocuğun etkileşiminin gelişiminin temelini oluşturduğunu savunur. Freud'un psikoanalitik görüşü, psikoseksüel gelişimini bireyin kişilik yapısının temelinde kabul eder. Erikson'un psikososyal gelişim kuramı ise, bireyin bağımsızlık atılımıyla toplumun bireyi denetim altında tutma eğilimi arasında bir denge geliştirmenin, bireyin gelişiminin temelinde yattığını savunur. Öte yandan Piaget, çocuğun algılama ve düşünme biçimini oluşturan bilişsel gelişimi temel süreç olarak alır. Bilişsel gelişim, bireyin biyolojik getirimleriyle çevrenin etkileşimi içinde oluşur ve biçimlenir. Doğum öncesi devirdeki gelişmenin hemen hemen tümü, olgunlaşma sürecinin denetimi altındadır. Değişimin biçimi ve sırası, her embriyo ve fetüs için aynıdır. Dış faktörlerden kolay kolay etkilenmez. Önemli olan dış etkenlerin başında annenin aldığı gıda türü ve bazı aylarda geçirdiği hastalıklardır. Doğumda bebek oldukça iyi görür. İşitir ve sesler arasında bilinen aşina olduğu seslerle yabancı olan sesleri ayırt edebilir. Dokunma, koku alma, tat alma duyguları oldukça iyi işler. Bu ilk aylarda bebekler hem operant hem de klasik koşullanma yoluyla öğrenebilirler ve önemli refleksiyonun tümüne sahiptirler. İlk iki yılda çocuğun hareket becerileri süratle gelişir ve çocuk bir yaşında yürümeye başlar. Çocuğun hareket becerilerinin gelişmesinde çevrenin etki uyarıcı olanakları bakımından zengin bir çevre olması ancak sınırlı bir etki yapar. Gelişme esas itibarıyla olgunlaşma sürecine bağlıdır. 2 ve 5 yaş arasında çocuktaki hareket becerilerinin gelişimi devam eder fakat 5 ile 12 yaş arasında bu sürede yeni bir hareket gelişmesi gözlenmez. 12 ile 15 yaş arasındaki devrede en belirgin gelişme bireyin bedensel görünümünde olur ve değişik salgı bezlerinin çıkardığı iç salgılar aracılığıyla ortaya çıkar. kızlar erkeklerden daha çabuk gelişir ve cinsel görünümleri biçimlenir. Erkeklerin gelişmesi kızlarınkinden biraz daha gecikmeyle ortaya çıkar fakat daha uzun süre devam eder. Doğumdan sonraki ilk 2 yıldaki bilişsel gelişme nesnelerin sürekliliği ve iç temsil süreçlerinden oluşur. 2 ila 5 yıl arasındaki çocuk daha önceki bilişsel gelişmelerini pekiştirir fakat bilişsel alandaki en önemli gelişmesini 5-12 yaş araları arasında somut operasyonlar kazanmasıyla gösterir. Sayfa 370. Böylece çocuk iç temsilcileri somut olarak kullanabilir ve tüme varım türünden akıl yürütmeye başlar. Ergenlik çağında çocuk formal operasyonlara ulaşmaya başlar ve somut operasyonlardan oldukça düzenli, soyut, matematiksel denebilecek türden düşünme düzenlerine ulaşmaya başlar. Bilişsel gelişmeye paralel olarak çocuğun ahlaksal düşünmesinde de değişimler gözlenir. Çocuk dış otoritelerin ve toplumun kullandığı yanlış veya doğru kategorilerinden başlayıp daha bireysel ve içerikleştirdiği bir ilkeler düzeni içinde ahlaksal yargılara ulaşmaya başlar. Sosyal gelişme bakımından ilk 2 yılda çocuk temel güven duygusunu ve temel bağlılıkları oluşturmayı gerçekleştirir. Temel bağlılık ve güven duygusu çocuğun kişiliğini ve davranışını ömür boyunca etkiler. 2 ila 5 yaş arasında çocuk daha bağımsız olmaya doğru yönelir. Ancak bir yandan da arkadaşlıklar oluşturmayı becermeye başlar. 5-12 yaş arasında çocuk gittikçe kendi cinsiyetinin ve cinsel rollerin farkına varmaya başlar ve bunun bir sonucu olarak kendi yaşıtı hemcinseliyle oynamayı tercih etmeye başlar. Ergenlik çağında yaşıtlarının etkisi artmaya devam eder ve ailenin etkisinden daha fazla olmaya başlar. Yetişkinlikte bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişme değişime devam eder. Modern psikologlar gelişimi doğumdan ölüme kadar olan bütün ömür boyu içinde incelerler. Bedensel değişiklikler bireyin aldığı gıda tarzına ve yine onun kadar önemli olan faaliyet derecesine bağlıdır. Bilişsel değişiklikler de bireyin yaşayış biçimiyle sıkı sıkıya ilişkilidir. Diğer insanlarla faal bir biçimde ilişki içinde olan ve zihinsel olarak öğrenmeye ve üretmeye dönük bir yaşamı olan bireyler, bilişsel zindeliklerinden ömürlerin sonuna kadar pek bir şey kaybetmezler. Sosyal bakımdan yaratılmış ve zihinsel yönden sönük bir çevre içinde yaşayan kimseler çabuk ihtiyarlarlar. Erikson yetişkinlikte 3 aşama görür. Her aşama bir ikilemle kendisini ifade eder. İlk aşama 20-30 yaşları arasında kendini gösterir ve içli dışlı yakın ilişkiler kurma ya da insanlarla ilişki kurmadan yaratılmış bir yaşam içinde bulunma biçiminde bir ikilemle ifade edilir. İkinci aşama 30-40 yaşları arasında yer alır ve üreticilik veya durgunluk biçiminde ifadesini bulur. Üçüncü aşama 40'ından sonra ortaya çıkar ve ikilem benlik kaynaşımı ya da çökkünlük ve bezginlik olarak ifade edilebilir. Erikson'un bu gelişim aşamalarını kabul etmeyen ve bireyin kişilik özelliklerinin aşamadan geçmeden bir süreklilik içinde ömür boyu devam ettiğini ifade eden psikologlar da vardır. Gelişimin en son aşaması ölümdür. Ölüm, toplumun ve bireyin dinsel inançlarıyla sıkı sıkıya ilişkili olduğu için bireyden bireye, aileden aileye ve bir toplumdan diğerine değişiklik gösterir. Bu konudaki araştırmalar, dinsel inançları kuvvetli olan kimselerin kendilerinin ve diğer yakınlarının ölümünü daha sakinlikle kabul etmeye hazır olduklarını göstermiştir. Sayfa 371, 11. bölüm, gelişme ve günlük yaşam. Bu bölümü okuduktan sonra şu sorudan cevaplarını verebilmelisiniz. 1. Çocuğa kötü davranma niçin önemli bir konudur? Kötü davranılan ve davrananların ne gibi özellikleri vardır? 2.